Ayrım 31. Dünya Arısı. Ayfer Tunç. Sayfa 300. Cumhur'la et meydanında karşılaştı. İlk anda tanıyamadı. Onu okulda son gördüğünde üstünde. Koltuk altları sökülmüş, düğmeleri kapanmayan, yakası leş gibi bir okul önlüğü vardı. Bu siyah önlük ve kirlenmiş beyaz yaka, onu 16 yaşına ve terlemiş bıyıklarına rağmen çocuk kılıyordu. Aptal ama sağı solu belli olmayan, arızalı, ürkütücü, şiddete meyyal bir çocuk. Şimdi karşısında duran, bıyıklı, leş gibi terli, az gelişmiş bedeninden umulmayan bir güce sahip olduğu hissedilen, korkutucu bir genç adamdı. Kısa kollu, rengi belirsiz, kirli bir gömlek, eski bir pantolon giymişti. Gene paçaları kısaydı, gene kirli ayakları çorapsızdı. Üstü başı gene dökülüyordu ama çocukluğu gitmişti. Adam gibi duruyordu. Boyu yine mürşitten en az iki karış uzundu. Küçük, siyah gözleriyle tepesinden bakıyordu. Bakışları şeytaniydi, emrediciydi. Sıcak yerli yerinde duruyordu ama gökte büyük bir karanlık bulut vardı. Et meydanında oturanlar gözlerini buluta dikmişler. Yağmur getirir mi diye konuşuyorlardı. Cumhur mürşidin yolunu kesti. Ne yapıyorsun dedi. Hiç dedi mürşit. Cik der gibi çıktı sesi. İncecik, serçe sesi gibi. Cumhur'un karşısında artık büyüdüğüne olan inancı birdenbire yok oldu. Duyguları gibi inançlarının da kaybolması hep bu kadar kolay oluyordu. Cumhur, gel dolaşalım dedi. Teklif etmiyordu, emrediyordu. Büyük olan Cumhur'du. Abi demesi gereken biriydi artık. Sıra arkadaşı değildi. Onu okulda ilk gördüğünde, kendisini etkisi altına alan şey hala yerindeydi. Hala genç bir adam kılığı almasıyla daha da kuvvetlenmişti. Bakışlarında insan olduğu yere mıhlayan bir şey vardı. Dokunduğu yeri donduran, keskin bir ışık gibiydi. Mürşidin yüzünde, omuzlarında, göğsünde hızla geziniyordu. Onu hem korkutuyor, hem tuhaf bir haz veriyordu. Cumhur'un karşısında dikilirken hissettiği şeyin kaynağı, anlaşılmayan bir güce teslim olmanın, kendi çapında bir korku imparatoruna baş eğmenin aşağılık hazzı olduğunu şimdi daha iyi anlıyor. Asi ruhlu doğmadığı gibi itaatkâr yetiştirildi. Bütün gücünü toplayıp, babasına bir kere karşı çıkması sayılmazsa, baş kaldırmak karakteri olmadı. Ama yine de tümüyle köleleşmeye meyilli biri değildi. Bu yüzden ömrünü baş eğmekle isyanın birbirine bitiştiği, daracık bir alanda geçirdi. 40 yılda bir kafasını kaldırdığı olduysa da, hayatının dizginlerini eline alamadı. Çevresini saran görünmez duvarlara çarpıp durdu. Şehrin bitip, tarlaların başladığı tozlu yolda yürüyorlardı. Güneş, dünyayı kızdırmıştı. Ayaklarının altında tuhaf böcekler çıtırdıyordu. Bazen, gökyüzünde ısılık alan o karanlık bulutun gölgesine giriyorlardı. Işıktan acıyan gözleri bir nebze rahatlatıyordu. Bulut hareketsizdi. Öylece duruyordu. Konuşmuyorlardı. Konuşacak şeyleri yoktu. Sadece aylak bir günü birlikte geçiriyorlardı. Bir huşun, suyu henüz tamamen kurumamış, incecik derelerinden birinin kıyısında durdular. Cumhur, kurbağa vuralım dedi. Yerden yumruk kadar bir taş aldı. Nemli otların arasına gizlenmiş kurbağalara attı. Mürşit'in de atmasını bekliyordu. Bir şey söylemiyor, sadece at der gibi bakıyordu. Mürşit bir sürü taş attı. Hiçbirini isabet ettiremedi. Kurbağalar ondan daha hızlı çıktı. Ama Cumhur birini öldürdü. Kurbağadan kaygan, yıvışık bir ses çıkınca güldü. İncecik bacağından tutup havada birkaç kez çevirdi. Otları fırlattı. Ölü kurbağanın düştüğü yerden bir sinek bulutu havalandı. Daha doğru yürürlerken küçük bir tümsek oluşturan bir karınca yuvası gördüler. Yiyecek taşıyan karıncalar uzun bir sıra halindeydi. Karıncaların bu yaşama inadı şaşırtıcıydı. Mürşidi heyecanlandırıyordu. Cumhur sanki içgüdüsel bir hareketle ayağını kaldırdı. Hızla üstüne basarak yuvayı patlattı. Toz yükseldi yuvadan. Çelimsiz bir erik ağacının en meyveli dalını tutmak için sıçradı. Koparıncaya kadar eğdi aşağı. Dal çocuk çığlığına benzer bir çatırtıyla kırıldı. Çakıl eriğiydi. Meyveleri iyice sararmıştı. kuşlara kalmıştı. Cumhur eriklerden birini ağzına attı. Çok ekşiydi, tükürdü. Meyveli dalı yere attı. Üstüne basıp geçti. Mürşit yaptıkları her şeyin yıkıcı olduğunun belli belirsiz farkına vardı. İçindeki korku arttı. Artık dönelim mi dedi. Cumhur cevap bile vermedi. Yürümeye devam ettiler. Şimdi madencinin altın bulmak için ölçümler yaptığı, bodur tozlu çalılarla ve gölgesiz ölü kayalarla dolu dağa çıktılar. Çok yükselmişlerdi. Şehrin uzaktaki görüntüsü sıcaktan titriyordu. Asfalt yol erimiş gibi bulanıyordu. Cumhur bir kaya göster kaldırayım diye tutturdu. Mürşit ufaklardan başladı. Giderek büyüttü. Cumhur hepsini kaldırdı. Mürşit ihtiyarların oturup sigara sardıkları hasır taburelerden daha büyük bir kayayı işaret etti. Bunu kaldıramaz diye düşündü. Cumhur iri, çatlak elleriyle kayayı kavradı. Vahşi bir çığlık atarak gömüldüğü topraktan söktü. Başın üstüne kaldırdı. Eğri sırtı dikleşmişti. İnce kollarının pazuları şaşırtıcı bir şekilde şişmişti. Mürşit yaydığı güçlülük hissine rağmen bu hilkat garibesinin zayıf vücudu kırılacak sandı. Cumhur taşı bir süre tepesinde tuttu. Sonra yamaçtan aşağıya fırlattı. Yuvarlanan kaya başka bir kayaya çarptı. O da başka birine. Derken yığınla kaya arka arkaya tozlu yola yuvarlandı. Güneş iyice eğildi. Akşam oluyordu. Karınlarının acıkmış olması gerekiyordu ama mürşit açlık hissetmiyordu. Tuhaf bir sarhoşluk içindeydi. Onu tedirgin eden, heyecana benzer bir duyguya kapılmıştı. Geri dönerlerken Cumhur birden cebinden bir çeki çıkardı. Ve bilinmeyen bir düşmana saldırır gibi yol kenarındaki deve dikenlerine girişti. Yoruluncaya kadar mor çiçekli dikenleri kesip attı. Yol kenarını ölü bitkilerle doldurdu. Şehre vardıklarında sokaklar iyice gölgelenmişti. Güneş sadece binaların çatılarını parlatıyordu. İkisi de susuzluktan ölüyordu. Ziraat çarşısından geçerken sokak çeşmesinin önünde durdular. Şehrin hala su akan tek çeşmesiydi bu. Diğerleri kurumuştu. Esnafın ara sıra kalaylattırdığı bakır bir tas zincirle çeşmeye bağlanmıştı. Çeşmenin taşına siyah boyayla ve bozuk bir yazıyla "Susuzluk var, idareli kullanın" yazılmıştı. Mürşit susuzluktan öldüğü halde önce Cumhur'un tası alıp içmesini bekledi. Cumhur tası almadı, ağzını musluğa dayadı, kana kana içti. Sonra saçları 3 numaraya vurulmuş başını, incecik akan suyun altına soktu. Hiç acele etmiyordu. Su kapkara tozlu başından kayıp boynuna akıyor, gömleğini ıslatıyordu. Cumhur başını sudan çıkarmak bilmiyordu. Mürşit biri görecek, suyu ziyan ettikleri için kızacak diye tedirgin olmuştu. Ama Cumhur'un suyu rahatça ziyan etme cesaretine hayran olmaktan da kendini alamıyordu. Cumhur nihayet suya doydu. Çekildi. Yerini mürşite bıraktı. Mürşit tası almadı. O da ağzını musluğa dayadı. İçti. Sonra başını ıslattı. Ziraat çarşısına açılan sokaklardan birine girdiler. Ortalıkta anlaşılmaz bir boşluk vardı. Her zaman kalabalık olan sokakta pek kimse yoktu. Ara sıra birkaç kişi konuşarak, hızlı hızlı yürüyerek geçip gidiyordu. Et meydanına varınca alışılmadık bir kalabalıkla karşılaştılar. Bir sürü adam toplanmıştı. Kahvecinin alçak masalarında oturanlar bile ayaktaydı. Bağıra çağıra konuşuyorlardı. Çok öfkeliydiler. Havada neredeyse elle tutulur bir gerginlik, bir şiddet kokusu vardı. Mürşit kalabalığa baktı. Ne dediklerini anlamıyordu. Aklı tutulmuş gibiydi. Gün boyunca yaşadığı heyecan varlığını ele geçirmişti. Vücudunda sızılı bir yorgunluk hissetti. Bacakları ağrımıştı. Eve gidip yatmak istedi. Kalabalığa karışmış, büyük hareketlerle birileriyle konuşan Cumhur'un yanına gitti. Sanki ona haber vermeden eve dönerse birlikte geçirdikleri bu tuhaf güne ve Cumhur'a saygısızlık etmiş olacak gibi hissediyordu kendini. Cumhur'un koluna dokundu. "Ben eve dönüyorum," dedi. Cumhur birden bileğine yapıştı. "Gidemezsin," dedi. Sonra aşırı ciddi, hatta korkutucu bir yüzle ve bir sır verir gibi kulağına eğildi. "Hamalın biri, öz oğlunu yapmış, cezasını vereceğiz." Mürşit, öz oğlunu yapmak ne demek bilmiyordu. Bomboş bakıyordu. "Cumhur anlasana oğlum," dedi. Acayip bir hareket yaparak güldü. gülünce kirli, fırlak dişleri ortaya çıktı. Cumhur'un yanında yerlerinde duramayan, huzursuz birkaç adam vardı. Birinin sağ elinin baş parmağı yoktu. Uzun, kalın bir sopayı ensesinde koymuş, ellerini sopadan sarkıtmış bir adamla konuşuyordu. Adamların ikisi de sinirliydi. Yanlarına ağzında kürdan olan genç biri yaklaştı. Gömleği beyazdı. Terden sırılsıklandı. Kalabalığı görmüş, ne olduğunu merak etmişti. Sopalı adam meseleyi anlattı. Kendi öz oğlunu kirletmiş dedi hamal için. Baş parmağı olmayan herif sapık dedi. Kürdan çiğneyen gidin işinize kardeşim. Nereden biliyorsunuz? Çocuk fırıncının çırağına söylemiş. Kürdan çiğneyen yine inanmadı. Baş parmağı olmayan üsteledi. Ensesinde sopa tutan adam, kürdan çiğneyen adamı sinirlendi. İnanmıyorsan git belediyenin oradaki simitçi çocuğa sor dedi. Sor da hamalın elinden nasıl kurtulduğunu anlatsın. Sopalı adamın hiddetten sesi boğuluyordu. Kürdan çiğneyenin ifadesi karıştı. Doğru olabilir mi diye düşündüğü belliydi. Birkaç saniye durdu. Kalabalığa bir baktı. Sonra mesele aklına yatmamış gibi omuzlarını silkti. Bir şey söylemeden yürümeye başladı. Cumhur arkasından küfür edince dikleşerek dönüp baktı. Gel der gibiydi. Meydan okuyordu. Cumhur bu meydan okumaya sinirlendi. Hızla adamın üstüne yürüdü. Tam bir yumruk yapıştıracaktı ki, baş parmağı olmayan araya girdi. Cumhur'u tuttu. Bırak oğlum dedi. Bırak gitsin. Bize adam lazım, adam. Böyle ciğersizler değil. Kürdan çiğneyen bu dokundurmaya aldırmadı. Yürüdü gitti. Huzursuz konuşmalar uğultuya dönüştü. Birbirine eklendi. İyice anlaşılmaz hale geldi. Kalabalığa yeni eklenenler oluyordu. Hamal hakkındaki iddiayı bilenler, hala duymamış olanları anlatıyorlar. Büyütüyorlar, ağızdan ağıza geçiriyorlardı. İddia her aktarıldığında bir kat daha büyüyordu. Giderek daha kirli ve daha tehlikeli bir hal alıyordu. Cumhur'un parmakları mürşidin bileğine mengene gibi yapışmıştı. Gitmesine izin vermiyordu. Onu kalabalığın içine çekiyordu. Huzursuzların heyecanı etkileyiciydi. Mürşit bu heyecan dalgasının içinde evini, babasını, açlığını, akşam yemeğini unuttu. Kalabalığa karıştı. Sadece bir adamın değil, güruhun elinde sopalar belirdiğinde güneş, tamamen çekilip gitmiş. Şehre sokak lambalarının aydınlatamadığı bir karanlık çökmüştü. Uğultu artmıştı. Bazıları yerden taş toplayıp ceplerine doldurmaya başladı. Cumhur mürşide döndü. Sen de topla dedi. Sesi keskindi, kesindi. İtaat etmemek imkansızdı. Öfkeli kalabalıkla birlikte yürümeye başladılar. Mürşit yaban mahallesine doğru gittiklerini anlayınca ürktü. Yaban şimdi, mezbelik denen mahalleye şehrin yerlilerinin koyduğu attı. Resmi adının ne olduğunu bilmiyordu. Belki resmi bir adı bile yoktu o zamanlar. Derme çatma, sefil kulübelerdi. Rastladığında yolunu değiştirmesi tembih edilen, hayatın dibinde debelenen yabanlar oturuyordu. Yarı aç, yarı tok yaşıyorlardı. Çok sefildiler. Bu şehirden değildiler. Dışarıdan gelmişlerdi. Uzak, yabancı kasabalardan, köylerden. Babası yaban mahallesine gittiğini duysa çok kızardı. Bu sefer küsmekle yetinmezdi. Mürşidi cezasız bırakmazdı. Korktu. Ama kalabalıkla birlikte bağıran Cumhur'a baktı. Ağzının kenarlarında tükürük birikmişti. Bağırdıkça bedenini, iyice acayipleştiren ince uzun boynundaki damarlar kabarıyordu. Adem elması vücuduna ait olmayan bir şeymiş gibi dışarı fırlıyordu. Cumhur'un bir bildiği vardır diye düşündü. Hamal'ın oğlunu düşündü sonra. Gözünün önünde dayak izleri. Morarmış çürükler bilirdi. Kendini çok iyi hissetti birden. Daha önce hiç tatmadığı bir duygu herkesle birlikte onu da ele geçirdi. İçi bu, öfkeli kalabalıktan bir parça olmak ve hamalın cezasını vermek arzusuyla doldu. Nabzının gümleyerek attığını duyabiliyordu. Hamal hakkındaki dedikodunun doğru olup olmadığını merak etti. Ama merak uzun sürmedi. Bunca insan boş yere bir araya gelmiş olamazdı. Ortada mutlaka bir günah, bir suç vardı ve herkesle birlikte o da yapılması gerekeni yapacaktı. Cumhur'la yan yana yürümeye çalışıyordu. Kalabalığa takılıp geride kalırsa, hızlı hızlı birkaç adım atıyor, yetişiyor, buradayım der gibi koluna dokunuyordu. Bacakları cebine doldurduğu taşlar yüzünden ağırlaşmıştı. Yaban mahallesine geldiler. Gece karanlıktı. Şehrin bu istenmeyen mahallesine zoraki dikilmiş. Birkaç derme çatma sokak lambasından ve zavallı kulübelerden sızan zayıf ışıklar ortalığı aydınlatmaya yetmiyordu. Sağda solda çöpler birikmişti. Ortalık dayanılmayacak kadar kötü kokuyordu. Ayaklarının altındaki zemin kaygandı, çamurluydu. Kalabalık, dalgalanarak durdu. Öndeki birkaç kişi sefil bir evin, ev denemeyecek, harap bir barınağın kapısına yüklendi. Bağrışmalar, hakaretler, küfürler artmıştı. Yıldızlar gecenin karanlığına inat irileşmişti. Gökyüzü lanetle dolmuştu. Yaban mahallesinde yaşayanlar, ilk şaşkınlıktan sonra kalabalığa katıldılar. Ayakta kalmalarının yolu buydu. Belirsiz bir suçun karşısında en hızlı ve kestirme yol, kendilerinden olan kurbanı teslim etmek, ceza verenlerden biri olmaktı. Öndeki birkaç kişiyle birlikte kapıya yüklendiler. Pencerelerin derme çatma doğramalarını söktüler. Ellerine geçirdikleri parçaları camları vurup kırdılar. Cumhur mürşidin elindeki taşın ufak olduğunu görünce sinirle eline vurdu. Taşı düşürdü. Yerine ucu, bıçak gibi sivri, yassı bir taş uzattı. Mürşid bembeyaz yüzeyi pürüzsüz bu taşı kavradı. Taşın gücünü hissetti. Güç parmaklarından girip kanına karıştı. Hamalın sürüklenerek kapıdan çıkarıldığını gördü. Esmer yüzü birkaç günlük sakalla kaplı. Çökmüş bir adamdı. Çok zayıftı, kemikleri sayılıyordu. Hamalı vurmaya başladılar. Güruh, coşmuştu. Taşlı sopalı eller, kirli kemikli ayaklar sabırsızlıkla ona uzanıyordu. Herkes bu vahşet sahnesinin öne çıkmak istiyordu. Herkes sıranın bir an önce kendisine gelmesini istiyordu. Herkes kendiliğinden oluşmuş bir akıntı içinde. Hamaldan bir parça koparmak için birbirleriyle yarışıyordu. Hamalın 9-10 yaşlarındaki oğlunun çığlığı işitildi. Babası tarafından yapıldığı iddia edilen çocuk babasının önüne geçmeye, kendini ona siper etmeye çalışıyordu. Bir çift el çocuğu tutup havaya kaldırdı, alıp götürdü. Hamalın karısı olduğunu sandığı bir kadını bir an gördü. Yalvaran, çırpınan kadın kalabalığın içinde erir gibi kayboldu. Herkes vahşetin ağzından çıldırmıştı. Mürşit bu hazla birlikte zafer gibi bir şey de hissediyordu. Cumhurdan kopmuştu. Artık onun varlığına ihtiyacı yoktu. Kalabalığın ortak cinnetine katılmıştı. Devasa bir şeytanın sayısız elinden kolundan biri olmuştu. Seyirci olmanın, içindeki canavarı doyurmaya yetmediği bir anın içindeydi. Akıntıya karıştı. Kalabalığın arasında su gibi aktı. Birden kendini yerde kan içinde yatan, hala tekmelenen hamalın başucunda buldu. Elleri öyle terlemişti ki tuttuğu taş ıslanmıştı. Cumhur'la göz göze geldi. Cumhur güldü. Gülüşü mürşidin içine işledi. Ayak uçlarından elektrik gibi giren ve bedeninin tamamını saran bir öldürmek arzusuyla elini kaldırdı. O anda gördü dehşetle açılmış gözün ona baktığını. Taşı hamalın gözüne sapladı. Galiba. Saplamışı olmasa delinen gözden fıskiye gibi bir su fışkırır mı? Gözün suyu gökyüzüne çıkıp yapışkan ağır bir sıvı olarak üstüne yağar mı? Galiba yağdı. Yağan şey gökyüzünde ısılı kalan o kara bulut olamaz. Saplamış olmalı. Bilmiyorum. O an beyninde bir şalter indi çünkü. Ve yaşadığı o an 30 küsür yıl boyunca unutulmak üzere hafızasının dehlizlerine kaçıp saklandı. Kendini kaybetti. Düşer gibi olduğunu hatırlıyor en son. Birileri tutmuş olmalı. Gözünü açtığında ortalık başka türlü bir heyecanla kaynıyordu. Düdük sesleri duyuldu. Polis gelmişti. Kalabalığın arkasında. İtip kakıldığını hissetti. Polis ortalığı yatıştıramayınca havaya ateş açtı. Hamalı linç edenlerin bir kısmı kaybolmuştu. Şimdi o büyük ve güçlü kitleden geriye kalan, tuhaf bir bozgundu. Haksızlığa uğramışlık gibi bir şey. Vahşet süresi boyunca yeryüzünün bu parçasına hakim olan, küfürler ve çılgınlıklarla gökyüzünü inleten gürü, şimdi engellenmek istediği için mızıldanıyordu. Mürşit heyecanın bu kadar çabuk kılık değiştirmesine şaşırdı. Cumhur'u göremiyordu. Onun etkisi altına girdiği andan beri varlığını saran, kendini bu büyük ve güçlü kalabalığın bir parçası gibi hissetmesini sağlayan, o acayip zafer duygusu yok olmuştu. Yerini korku almıştı. Her bir hücresi korkudan titriyordu. Terden sırılsıklandı. Teri buz gibiydi. Bu korkunç sıcak yaz gecesinde donuyordu. Polis onu ve hamalı parçalayan bir yığın adamı arabalara bindirdi. Karakola götürdü. Karakolda güruhun ruh hali tamamen değişmişti. O ağzı köpüklü kalabalıkta neser yoktu artık. Şimdi herkes kendisi olmuştu. Herkes hep bir ağızdan konuşuyor. Her biri çeşitli bahanelerle kendini temize çıkarmaya çalışıyordu. Kalabalıktan çıkan karmakarışık sesler ve sözler az önceki büyük cinnete uymuyordu. Kendilerini savunmak istercesine alt perdeden bir sesle hamalın sapık olduğunu söylüyorlardı. Yabancılığından, tekinsizliğinden, sapkın inançlarından, şehrin yerlileriyle dalaşmasından bahsediyorlardı. Komiser hamalın öldürülmesinden çok bu pis dedikodunun nereden çıktığını anlamaya çalışmakla meşguldü. Üstü başı kanlı mürşidi komiserin karşısına çıkardılar. Komiser hayretle baktı. Ürkmüş gibiydi. Sanki yaşanan bu vahşeti anlıyor. Hatta bir parça da hak veriyor ama mürşidin bu işler için yaşını tutmadığını düşünüyordu. Kaç yaşındasın sen dedi. Sonra bir polise döndü. Babasını çağırın bunun. 31. ayrımın sonu sayfa 311.